Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla huzurlarınızdayız. Efendim, bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. İyi gördüm
Allah
sizi.
Allah iyilik versin, elhamdülillah. Allah bundan geri koymasın.
Amin, amin hocam inşallah. Hocam, direkt mevzuya giriyorum.
Tabii, buyur.
Hocam, yemin eden bir kişi yeminini bozarsa ne yapması gerekiyor?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. İnsan niye yemin eder? Birkaç çeşidi var bunun. Bir, dil alışkanlığıyla şuursuzca yemin eder. Yani işte bu özellikle bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde vatandaşlarımız,
evet,
bunu çok yaparlar yani. Ve bilinçsiz olarak ağızlarından yemin lafzı çıkar. Veya daha önceyle ilgili bir yemin eder, geçmişle ilgili. Şu işi yaptım, yapmadım. Hı. Sen yaptın, yapmadın gibi geçmişle ilgili yemin eder. Bu geçmişle ilgili yemin de iki çeşittir. Bir, adam doğru zanneder ya doğruya yemin eder. Yani benim sana borcum vardı, ödedim. Yemin ediyorum ki vallahi ödedim borcumu. Bu da problem yok. Bu olabilir. İkincisi, sana borcum var, ödediğimi zannediyorum ve yemin ediyorum. Vallahi ödedim diye ama ödememişim. Ha, burada borcumu ödeyeceğim ama bu yeminden dolayı da bir suç yok, ceza yok. Buna lağv yemini derler. Lağv.
Lağv yemin.
Yani yanlışlıkla, doğru bilinerek, zannedilerek yapılan...
Bilmeden edilen yemin.
Yapılan gibi yeminler. Bunlara lağv derler. Bu yeminin bir şeyi yok, sorumluluğu yok. Dünyevi ve uhrevi bir sorumluluğu yok. Hmm. Bir de geriye dönelik yalan yere yemin var. Bu insanın kendisiyle ilgili olabilir. Mesela şahitlerle ilgili olabilir. Hmm. Şahitlerin olabilir. Yalan yere.
Kendini haklı çıkarmak için yalan yere.
Bunlar, bu tür yeminlere de münakide, şey, gamus, affedersiniz.
Gamus,
gamus yemini, evet, denilir. Bunlar çok büyük günahtır.
Hmm.
Haramdır. Ve bu şekilde yapılan yeminler için tövbe istiğfar edilmesi lazım. Bunun bir kefaret yoluyla telafisi mümkün değil.
Hmm.
Bu geçmişle ilgili. Bir de gelecekle ilgili var. Şu işi yapacağım, yapmayacağım diye. Şimdi yapacağım veya yapmayacağım dediği şey farz olan bir fiili yapma veya yapmama olabilir. Haram olan bir fiili yapma veya yapmama olabilir. Mübah olan bir fiili yapma veya yapmama olabilir.
Evet.
Eğer farz olan bir fiili yapmak için yemin etmişse vallahi namazlarımı kılacağım demiş, o namazı yeminini bozmayacaktır. Haram olan bir fiili, farz olan bir fiili yapmayacağına yemin ederse, Allah korusun, namaz kılmayacağına, oruç tutmayacağına, anasıyla babasıyla konuşmayacağına yemin ederse, bu yeminini bozması gerekir.
Hı hı.
Ha, bu bir. Haram olan bir fiili yapmayacağına yemin etse, mesela adam işte içki müptelası, pişman olmuş, yemin ediyor bir daha içmeyeceğim diye, içmemesi lazım. Ama içerse yeminini bozmuştur, hem de günaha girmiştir ayrıca. Ha, haram olan bir fiili yapmayacağına yemin etse, işte affedersin, yapacağına yemin etse, haram olan bir fiili. Bunu da diyorlar bazıları. Hmm. Seni öldüreceğim diye yemin ediyor.
Evet.
Ha. O zaman o yeminini bozacak. Bozacak ve kefaretini ödeyecek. Ha, mübah olan fiiller vardır. Mesela ben şunu yiyeceğim, yemeyeceğim, sana yarın geleceğim, gelmeyeceğim türünden. Yani yapsan da olur, yapmasan da olur. Yaptığın zaman sevap kazanmazsın, yapmadığın zaman günah kazanmazsın. Bu tür bir şey için yemin ederse, mesela yarın şu elbiseyi giyeceğim diye yemin ediyor.
Hı.
Yeminini bozmamalı, giymeli. Ama giymezse de kefaret ödemeli. O zaman şöyle diyelim. Bir kimse geçmişle ilgili bir olayda yemin ederse, eğer bu yemininde bile bile kasıtlı olarak yalan yere yemin ederse, bu kimse tövbe istiğfar etmesi lazım. Günaha girdi. İleriye yönelik olarak bir yemin ederse, farz olan bir şeyi yapmamak için yemin ederse o yeminini bozmalı. Haram olan bir fiili yapmak için yemin ederse o yeminini bozmalı. Mübah olan bir fiili yapmaya veya yapmamaya yemin ederse yeminini Bozmasa iyi olur ama bozarsa o zaman kefaret
gerekir.
Peki ne yapacaktır bu kefarette? Öncelikli olarak zamanımızda yok. Kur'an-ı Kerim'de geçer bu. Bir şeydi, köle azadıydı, o zamanımızda yok. O zaman geriye 10 fakiri sabahla akşamla doyurmak.
Hı hı.
Buna gücü yetmiyorsa maddi olarak 3 gün oruç tutmaktır. Yani yemin kefareti. Yani ileriye yönelik yemin edip de yeminini bozan kimse ne yapacaktır? Öncelikli olarak 10 fakiri doyuracaktır sabahlı akşamlı. Bunu doğrudan 10 fakire yemek yedirmekle ödeyebilir. Veya 10 fakire diyelim ki birer fitre miktarı para vererek de ödeyebilir. Hı. Ya da giydirecek. Yani makul bir şekilde gelene adet örfe uygun giydirecek 10 fakiri. Ve tabii eğer haram bir fiili işleme, farz bir fiili işlememe için yemin etmişse ve bozmuşsa hem de aynı zamanda günaha girdi. Haramı işlediği için, farz yerine getirmediği için tövbe istiğfar da edecektir ama kefaret demek ki söylediğim şekilde kefaret olacak.
Eyvallah. Şimdi hocam ben düşündüğümde böyle yemin ve adağın benzer yanları var gibi geliyor bana.
Benzer bazı yönleri var.
Evet. İşte vallahi kurban keseceğim dedi.
Ama işte burada şey var, adaktır bu sefer. Böyle dense adaktır.
Yani kesemedi yine burada kefaret, adağın kefareti ayrı mı oluyor mesela? Yemin kefareti yerine
yok,
mi geçiyor
bu? Belki de şu denebilir belki. İstediğinden birisini. Yani yemin kefareti veya adaktan birisini yapabilir.
Eyvallah hocam.
Ama sanki adağı yerine getirmesi daha uygun gibi geliyor bana şu anda.
Eyvallah. Evet hocam, şimdi ıskat-ı savm ne demektir hocam? Öyle bir soru gelmiş.
Şimdi bizim bazı ilmi gallerimizde ıskat-ı salat, ıskat-ı savm tabirleri geçer. Bu şu demek. Iskat demek düşürmek demek. Iskat düşürmek. Iskat-ı savm orucu düşürmek demek. Iskat-ı salat da namazı düşürmek demek. Şimdi bir kimse hayatındayken oruç borcu varsa, ve bu oruç borcunu vasiyet etmişse, mirasçıları onun bıraktığı maldan o vasiyet ettiği oruç borcunu öderler. Bu görevleridir onların.
Evet.
Vasiyettir. Şayet vasiyet etmemişse, adam oruç borcu var, vasiyet etmeden ölmüş. Eğer miktar belli ise, biliniyorsa, yani kaç gün oruç borcu var bu insanın? 2 aylık. Mirasçıları isterlerse, burada isterlerse diyorum, vasiyet yok çünkü, 2 aylık oruç için fide verirler. Yani her bir gün için bir fakire bir fitre miktarı para verirler. Bu tamam, bu da meşrudur, normaldir bu, şer'idir. Fakat bir de ülkemizde şöyle bir uygulama şey olmuş. İnsan öldükten sonra oturuyor hocalar. Şimdi yapmıyorlar onu, eskiden yapıyorlardı. Ve bu iskat-ı savm, iskat-ı salat diye bir uygulama yapıyorlar. Ya nasıl yapıyorlar bunu? Mesela bu adam, ölen adam kaç yaşında öldü? Diyelim hesaplama kolay olsun diye diyorum, 62 yaşında öldü. 12 yaşında ergen olur bu insan. 50 senelik bir mükellefiyet dönemi var. Şimdi bu adam sanki, bu ölen adam 50 sene hiç oruç tutmamış gibi. Bu şey yapılır, fidye. Ama 50 senelik oruç ne eder? 50 çarpı 30, 50 senede bir ay 30 gün.
1500 gün mü ediyor?
1500.
1500 gün ediyor.
1500 çarpı fitre. Bunu ödemesi lazım. Bu kadar da çok. Bunun yerine ne yapmışlar? Bir aylık ne kadar ediyor? 30 günün fidyesi. Mesela diyelim ki 200 liradan. Günlük 30 günlüğü ne ediyor? 6.000 lira.
Evet.
6.000 lirayı bir şeye sarıyor, beze, ve karşıdakine veriyor 6.000 lira. Hı. Sanki onu şey yapmış gibi, bir aylık orucun fidyesini vermiş gibi. Hı. Ve o alan da bunu iade ediyor. Hatta bunu şey yaparken vehebtu, kabultu vehebtu tabiri kullanırlar. Yani kabul ettim ve hibe ettim gibi. Bu biraz da böyle espri konusu da yapılıyor. Şimdi böylece bir senelik 6.000 lira devretti ya. Onu kaç defa tekrarlıyor? 50 defa tekrarlıyor. Çünkü her bir seferinde bir senelik.
Evet.
Böylece ne yapmış oluyor? Onun orucunu düşürmüş oluyor. Buna iskat-ı savm denmiş. Ama bu böyle bir uygulama biraz şey değil yani. Bu şer'i dayanağı olan bir şey değil bu devir yoluyla. Ama sen ne yaparsın? O ölen kişi ne kadar oruç borcu varsa o oruç borcunu hesaplar. Onun mirasından veya sen kendi parandan evlat olarak fakire verebilirsin. Babanın borcunu düşürmeye vesile olur o. Ama bunu bir aylığını kağıda şeye sarıp, beze sarıp tekrarlamak suretiyle tamamını affettirme böyle bir şey yok. Bir de bunu tabii namazda uyguluyorlardı. Ona da iskat-ı salat, namazı düşürme deniyorlardı. Yani sanki 50 sene hiç namaz kılmamış bu adam. Tabii 50 sene namaz kılmayınca o daha fazla ediyor. Çünkü günde 5 defa, 5 vakit var. Bu ayda ne eder? İşte 5 çarpı 30, 150 eder. Evet. Bu bir senede ne eder? 150 çarpı 12. Bu artık artar gider şey. Böyle bir uygulama yapıyorlardı. Artık yapılmıyor. Yani ama insanlar oruç borçlusu veya namaz borçlusu olarak ölen kişilerin evlatları, mirasçıları isterlerse kendi mirastan veya ceplerinden babalarının, analarının o borçlarını telafi edebilirler.
Eyvallah.
Buna bir engel yok.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi namazla alakalı sorular daha var. Kaçan sabah namazını öğlene kadar cemaatle sesli kılabilir miyiz diyorlar.
Efendim, kılınabilir. Çünkü Peygamberimiz kılmış aleyhissalatü vesselam.
Yani öğlene kadarın altını çizdim ama öğleden sonra da kılınabilir.
Öğleden sonra olmaz. Öğleye kadar bu.
Sünnet hocam, sünnetin kazasını yapabilirim sabahın sünnetinin öğlene kadar.
Şimdi şöyle ben bir şey anlatayım. Evet. Gerçi bunu daha önceki programlarımızda mutlaka konuşmuşuzdur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hayber Savaşı'ndan dönerken
evet.
Gece geç vakit mola veriyor. Askere.
Evet.
Orduya. Ve diyor ki bir kişi bize gözlülük etsin. Yani insanlar yorulmuşlar, uzaktan geliyorlar, gece geç vakit konaklıyorlar. Bir kişi bize gözlülük etsin veya nöbetçilik yapsın diyor. Bilal Habeşi ben yapayım ya Resulallah diyor, tamam. Ve asker Peygamberimiz de dahil uykuya dalıyor. Bilal Habeşi de uykuya dalmış ve güneşin doğmasıyla ancak uyanabilmişler ki ilk uyanan da Peygamber Efendimiz olmuş. Evet. Hemen kalkmış. Efendim bir yer değiştirmişler biraz ve abdest almış orada. Aynen normal vakitlerde sabah namazını kıldıkları gibi kılmışlar.
Evet.
Yani sünnetini de kılmışlar ve farzı da cemaatle kılmışlar. Bundan dolayı sabah namazını vaktinde kılamayan bir kimse öğleden önce onu kaza ederse sünnetiyle birlikte kılar. Veyahut da cemaatle kılarlarsa aynen sabah namazını vaktinde kılıyorlarmış gibi kılarlar.
Eyvallah hocam, sağ olun. Evet, şimdi hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam, erkeğin tesettürü nasıl olmalı diye çok soru geliyor.
Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de kadınların ziynet yerleri hariç vücutlarının geri kısımlarını ziynet yerlerinden görülenler hariç vücutlarının geri kalan kısımlarını örtmeleri emrediliyor. Yani diyor ki ziynetlerini göstermesinler kadınlar ancak onlardan görünenler müstesna. Burada ziynetten maksat daha çok ziynet yerini anlıyor. Peki görünen neresi? Kadınlarla ilgili bu. Peygamber Efendimiz onu da anlatmış. Yani bir yerde baldızı Esma ile karşılaşıyor. Baldızının üzerinde şeffaf bir elbise var. yani o alt kısmını gösteren yönünü çeviriyor ve diyor ki bir kadın ergen olduktan sonra şurası şurası hariç, elleri ve yüz hariç vücutlarının geriye kalan kısımları gösteremezler diyor. Yani bu hadiste ayetteki görünenler kısmını bize açıklıyor. Ve kadınların ayrıca başka ayetlerde başörtüsünü göğüsleri üzerine indirsinler anlamında ayet var. Yani kadınların tesettürü örtülmesiyle ilgili şeyler var ayetlerde, hükümler. Ve peygamberimizin açıklamaları. Fakat erkeklerle ilgili olarak yok. Kur'an'da böyle bir açıklama yok. Yani erkekler şuraları açsınlar, şuraları kapatsınlar. Bu biraz Resulullah dönemindeki uygulamalardan. Mesela hamama gitmeyle ilgili hükümler var. Eğer işte peştemal takmıyorlarsa o takdirde günaha girdiklerine dair filan. Yani bu uygulamalardan kaynaklı olsa gerek erkeklerin avreti göbekle diz kapağı arasıdır. Bu başka erkeklerle de öyledir. Efendim akrabaları içinde öyledir. Kadınlarla ilgili olarak da öyledir. Yani bir erkeğin göbek ve diz kapağı arasındaki bir bölüm yabancı erkeklere de caiz değildir bakmaları veya onları açması. Kadınlara, yabancı kadınlara da caiz değildir.
Evet.
Yakın akrabası olan kadınlar için de caiz değildir erkeklerin ki bu. Şurada ihtilaflar var. Diz kapakları şey midir, avret girer mi girmez mi, orada ihtilaf var. Bazı mezheplerde, mesela Malikilerde diz kapakları şeyin dışında oluyor bildiğim kadarıyla. Ama diğer mezheplerde diz kapakları da mahrem, yani avret yeri oluyor. Yani bu südete ve uygulamaya dayanıyor. Şimdi bizim dikkatini mi çeken bir şey var yazın özellikle. Namaza geldikleri zaman erkekler olsun, gençler. Benim iki şey dikkatimi çekiyor. Bir, giydikleri tişörtlerin sırtında resim ve yazı var bazılarının. Bu ne yapıyor? Arkalarında namaz kılan insanların zihnini meşgul ediyor.
Dikkatini dağıtıyor.
Dikkatini dağıtıyor. Bu mekruhtur. Mekruhtur. Hatta eskiler dikkati dağılmasın diye duvara yakın yerde namaz kılarlarmış. Yani bir başka bir şey görüp de huşumuz, dikkatimiz dağılmasın diye duvarla arasında bir secde mahalli kalacak yeri kadar yaklaşırlarmış duvara ki başka şey görmeyelim diye. Şimdi burada adam önünde namaz kılıyor ve sırtında yazı var. İşte bu bir marka olabiliyor veya bir başka şey olabiliyor. Bu şey mekruh olur. Bir. İki, bir de o düşük kemer pantolon giyiyorlar. Ve de işte kısa tişört giyiyorlar ve secdeye kapandıkları zaman filan yani hiç hoş olmayan manzaralar, görüntüler ortaya çıkıyor. Yani insanlar bunlara dikkat etmeleri lazım. Yani camiye gelen kişi biraz cami adabına uygun olarak giyinmeli. Ne diyor ayette? Camiye giderken ziynetlerinizi takının. Huzû ziynetekum. Ziynetinizi alın. Bu ziynetten maksat altın, akçe, bilezik şey değil. Kıyafet, elbise. Bunları giyinin. Hatta mesela cuma namazlarına giderken guslederek gitmek. Zarar vermemek için. Bayramlarda mesela en iyi elbiseleri giyerek gitmek. Veya cumalarda. Bunlar tavsiye ediliyor. Bu cemaat adabıdır. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani bu yaz mevsimi geldi. Şimdi bir de şortlarla.
Şortlarla gelen çok oluyor evet hocam.
Camiye geliyorlar. İlk anda bakıyorsun sanki diz kapağı kapalı gibi. Ama oturduğu zaman diz kapağı açılıyor. Bunlar
namaz bozuluyor hocam.
Bozulur eğer o diz kapağını biz şey olarak kabul ettiğin görüşe göre. Mahrem avret olarak görüşe göre tabii namaza manidir bu.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam bu günümüzde var yine. Evlenecek kişiyle görüntülü konuşmak caiz midir hocam?
Yani, birebir konuşmak da caiz.
Yani ama sürekli mesela böyle her gün görüntülü konuşmak. Ya,
şimdi şöyle. Bir defa insan evleneceği kişiyi görmeli.
Evet.
Yani evet evlilikte tercih konusunda tavsiyeler var dinimizde ama bunlar bağlayıcı değil. Tavsiye. Nedir? İşte bir kadın güzelliğinden, soyundan, sopundan, malından, mülkünden veya dindarlığından dolayı tercih edilir. Hı. Sen dindar olanı tercih et. Bu bir tavsiyedir. Bu tavsiyedir. Güzellik efendim önemli değil diyemezsin bunu. Yani insan önemli.
Evet, fıtrat gereği.
Fıtrat gereği görmeli ve beğenmelidir. Evet. Peki beğenmek için görmesi lazım. Hatta bir sahabi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben bir kadınla evleneceğim. Peki gördün mü onu? Hayır görmedim. Gör. Sonradan pişman olmaktan daha iyidir bu. Evet. Diyor. Bu bazı bizim Osmanlı dönemini tahkir eden oyunlar, skeçler, piyesler yazılmış.
Evet, evet, evet maalesef.
Yani bu mesela şair evlenmesi falan diye böyle şeyler bazı Osmanlı'nın son zamanlarındaki yazarlar maalesef bunlar yazılmış. Ve sanki orada evlenecekler kendilerini sadece zifaf gecesi görüyorlar birbirlerini gibi bir izlenim yapıyor. Böyle yapanlar olabilir belki mümkündür. Olmuş olabilir ama bu yasak değildir görmek. Din yasaklamamış yani. Bu evlenecek de olsalar kadın erkek birbirini göremez. Hayır böyle bir şey yok. Görebilirler.
Görebilirler.
Hatta görmeliler.
Görmeliler. Ha. Çok önemli.
Peki bu nasıl görecekler? Normalde günümüzde işte görüyorlar yani. Evet. Şeyde parkta. Kafede
bunu,
şurada burada.
Seviyesi sınırı ne olacak?
Ama bu görme bu görüşme şey tadında kalmamı derler. Hı hı. Gereği kadar olmalı. Gereği kadar. Yani bu görüşme bir tenezzüh.
Evet.
Keyiflenme gibi olmamalı. İhtiyaca göre. Beraber diyelim ailecek alışverişe gidiyorlar. Damat da var gelin de var adaylar da. Olabilir. Ama sen tut da her gün işte işten çıktıktan sonra, dersten çıktıktan sonra, okuldan çıktıktan sonra bir araya gel, otur, konuş, sohbet et. Bunlar keyifle, bu yok. Bunlar yabancı çünkü daha. Yani bu erkek ve bu kadın şeyse evlenmeden önce yabancılar. Sözlü de olsalar.
Evet.
Nişanlı da olsalar yabancılar. İhtiyaç kadar görüşüp bulmuş var. Bu sosyal medya üzerinden görüşme, onu da aynı değerlendirmek lazım bence. Çünkü o sosyal medyadaki görüşmeler biraz daha laubalileştirebiliyor yani tarafları. Hı. Bu da yanlış sonuçlara götürebilir. Yani
seviyeli, tedbirli.
Seviyeli, tedbirli olarak görüşebilirler.
Görüşebilirler.
Ve ihtiyaç
dahilinde görüşebilirler. Hocam, işveren hocam çalışanının maaşını zekatından verebilir mi?
Hayır.
Bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey var burada sanırım.
Olmaz. Şimdi yani bir defa çalışan adam çalıştığının karşılığını alır. Ve bunda da geciktirmemeli. Hatta Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var biliyorsunuz.
Evet.
İşçinin teri kurumadan hakkını verin. Ha, bu bir borçtur. Yani ücret, maaş çalıştıranın çalışana karşı bir borcudur. Dolayısıyla o borcu, o görevi zekat ve fitre dışında bir görevdir. Maaşını zekatından, fitretinden veremez. Şu olabilir. Yani maaşını veriyor normal. Fakat karşı taraf fakir. Yetmiyor maaşı. Zekatından ilave yapabilir.
Hmm.
Ama kanunun öngördüğü ücret veya tarafların iş sözleşmesi yaparken üzerinde ittifak ettikleri ücret bu zekatla ödenemez.
Hmm.
Bunlar ödendikten sonra eğer ihtiyaç sahibi ise işçi o zaman zekatından, fitresinden takviye yapabilir.
Hmm,
ama zekat niyetiyle yapacak.
Zekat niyetiyle yapabilir onu da. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizi doldurduk. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşallah. Efendim ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.